Ayrım 31.
Sayfa 345. İlkbaharda yapılan pek hoş, pek sevimli toplantılardan biriydi bu. Sıcak Haziran gecesi büyük salonun iki kapısını da açma, böylece toplantıyı bahçeye kadar uzatma olanağı vermişti. İlk çağrılılar gelip de kapıda kont ve kontes tarafından karşılandıkları zaman gözleri kamaştı. Salonun eski durumunu anımsamak gerekiyordu. Bu salonda Kontes Mufa'nın soğuk anıları sinmiş gibiydi. Empire biçimi tek parça akajudan mobilyaları, sarı kadife perdeleri, nemden sırılsıklam yeşilimsi tavanıyla bu antika salonun her yanı asık yüzlü bir sofulukla doluydu. Şimdi ise daha içeri girer girmez altın yaldızla belirginleşmiş, mozaikler yükseklere asılmış avizelerin altında parlıyor, bir yandan mermer merdivenin ince olmalı trabzanının kırılarak yukarı doğru çıktığı görülüyordu. Eşyasına Cenova kadifesinden yüzler geçirilmiş, tavanına da ressam Boşer'in geniş bir süsleme tablosu yerleştirilmiş salon pırıl pırıl parlıyordu. Mimar bu tabloyu Dampier şatosu satılırken 500 bin frank ödemişti. Kristal avizelerle, aplikler, aynalarla değerli mobilyalar üzerinde parıltılı bir lüks havası yaratıyordu. Eskiden Kontes Sabine'in üzerine kırmızı ipek kaplı yumuşaklığıyla herkesi şaşırtan o tek şezlongunun salonun yeni durumunu gören biri çoğalmış, her yana dağılmış, tüm konağı şehvetli bir tembellik, keskin bir zevk havasıyla doldurmuş olduğunu sanırdı. Dans çoktan başlamıştı. Bahçeye açılan pencerelerden birinin önüne yerleştirilmiş olan orkestra bir vals çalıyordu. Vals'in kıvrak uyumu havaya dağıldıktan sonra insanın kulağına daha yumuşak halde geliyordu. Renkli kağıt fenerlerle aydınlatılmış olan bahçe saydam bir loşluk içinde uzanıyordu. Bir çimenliğin kıyısına kırmızı bir tente gerilmiş, altına da büfe yerleştirilmişti. Çalınmakta olan ve eskiden sarışın Venüs'te büyük bir ün kazanmış, çapkın gülüşü andıran vals, ürperen bir tenden gelen tatlı bir rüzgar gibiydi. Ezgileri eski konağı sesli bir dalga, duvarları ısıtan bir titreşle dolduruyordu. Bu vals, sokaktan gelerek bu asık yüzlü evde kalmış tüm bir ölü çağı süpürüp götürüyor, aynı zamanda mufaların yüzyıldan beri tavanların altında uyuyup kalmış onur ve inançlarını da ardından sürüklüyordu. Kont'un annesinin eski dostları ocağın yanında o her zamanki yerlerine sığınmıştı. Tümü gözleri kamaşmış, gördüklerini yadırgamış gibiydi. Gittikçe her yanı kaplamakta olan büyük kalabalığın ortasında küçük bir topluluk oluşturmuşlardı. Bayan de Joncourt odaları tanıyamadığı için yemek odasından geçip gitmişti. Bayan Chantereau kendisine uçsuz bucaksız bir yer gibi görünen bahçeye bakıyordu. Çok geçmeden eski dostların bu köşesinde alçak sesle acı sözler söylendiği işitildi. Bayan Chantereau, Kontes mezarından kalkıp gelseydi diye mırıldandı. Bu insanların ortasına geliverdiğini hayal edebilir misiniz? Tüm bu yaldızlar, bu gürültü patırtı, rezalet doğrusu. Bayan de Joncourt, Sabine çıldırmış diye karşılık verdi. Onu kapıda gördünüz mü? Bakın, buradan da görünüyor. Tüm mücevherlerini takıp takıştırmış. Bir an ayağa kalkarak uzaktan kontla kontese baktılar. Çok hoş bir İngiliz danteliyle süslü beyaz bir tuvalet giymiş olan Sabine, güzelliği, gençliği ve neşesiyle göz kamaştırıyordu. Sürekli gülümseyişinde sarhoşluğu andıran bir hava vardı. Yanında duran Mufa yaşlanmıştı. Biraz solgun görünüyordu ama sakin ve ağırbaşlı tavrıyla gülümsüyordu. Bayan Chantereau konuşmasını sürdürerek sanki evin efendisi kendisiymiş gibi dedi. İzni olmadan eve küçük bir sıra bile giremezdi. Ama Sabine bunu değiştirdi. Kont şu anda Kontes'in evinde gibi. Salonunu değiştirmek istemeyişini anımsarsınız değil mi? Konağını bile değiştirdi o. Birden sustular. Tam o anda içeri Bayan de Chazel girmekteydi. Peşinde hafif çığlıklarla görmüş oldukları şeyleri beğendiklerini belirten bir yön delikanlı vardı. Aman ne güzel, şahane, ne kadar zevkli. Sonra onlara uzaktan seslendi. Ne diyeyim bilmem ki, bu eski yapılar biraz onarılınca pek güzel oluyor. Öyle şıklaşıyorlar ki, 16. Louis dönemini anımsatıyorlar değil mi? Sonunda Sabine konuk kabul edebilecek. İki yaşlı hanım yeniden oturmuş seslerini alçaltarak evlilik konusunda konuşuyordu. Bu evlilik pek çok insanı şaşırtmıştı. Estelle oradan geçmişti. Sırtında pembe ipekliden bir giysi vardı. Yüzünde yine o sessiz, genç kız anlamıyla yine eskisi gibi zayıf ve yamyazsıydı. Dogene ile evlenmeyi sakin sakin kabul etmişti. Ne seviniyor ne üzülüyordu. Kış akşamları ocağa odun atarken olduğu kadar soğuktu. Yüzü de yine öyle bembeyazdı. Kendisi için düzenlenen tüm bu eğlenceler, bu ışıklar, bu çiçekler, bu müzik onu hiç heyecanlandırmıyordu. Bayan de Joncourt, sersemin biriymiş diyordu. Onu hiç görmedim ben. Bayan Chantereau mırıldandı. Dikkat edin geliyor. Bayan Hugon'la oğullarını görmüş olan Dogene, yaşlı kadına kolunu vermek için hemen koşmuştu. bir yandan gülüyor, bu yağlı kuyruğa konmasında payı varmış gibi ona sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Bayan Hugon ocağın yanına oturarak teşekkür ederim, anlarsınız ya, burası benim eski yerimdir dedi. Dövene gittikten sonra Bayan Dujoncuyo, damadı tanıyor musunuz diye sordu. Tanıyorum elbet, çok hoş bir çocuktur. George onu pek sever, ailesi de çok soyludur. İyi yürekli kadın, havada Dogene'ye karşı için için bir düşmanlık sezdiğinden onu uzun uzun savundu. Kral Louis Philippe'in pek sevdiği babası ölünceye kadar valilik yapmıştı. Oğlu belki biraz haşarıydı, servetini harcadığı söyleniyordu ama yine de büyük bir toprak sahibi olan amcalarından biri mirasını ona bırakacaktı. Bayan Hugon sıkkın bir tavırla sözü hep ailenin saygıdeğer oluşuna getirince hanımlar inanılmaz tavırlarla başlarını salladı. Çok yorgun görünüyordu. Bacaklarının ağrısından yakındı. Bir aydır bir yığın işi yüzünden Richelieu sokağındaki evinde oturduğunu söylüyordu. Anaç gülümsemesini bir keder perdesi örtüyormuş gibiydi. Bayan Chantereau sonunda aslında Estelle çok daha iyi birisini bulabilirdi dedi. Tam o sırada gürültülü bir çalgı sesi işitildi. Bir kadrildi bu. Herkes salonun ortasını boş bırakmak için iki yana diziliyordu. Açık renk kadın giysileri geçiyor, frakların siyah renkleri arasına karışıyordu. Bu arada pırıl pırıl yanan ışıklar dalgalı bir denizi andıran başların üstünde mücevherleri şimşek parıltılarıyla aydınlatıyor, beyaz tüyler ürpertiyordu. Leylaklardan, güllerden oluşan bir çiçek bahçesi yaratıyordu sanki. Hava epey sıcaktı. Bu hafif tüllerden, buruşmuş satenlerle ipekliklerden insanın içine işleyen bir koku yükseliyor, orkestranın canlı etkileri altında çıplak omuzlar daha solgun görünüyordu. Açık kapılardan bitişikteki odaların diplerindeki iskemlelere oturmuş kadınlar görülmekteydi. Bunların yüzleri hafif bir gülümsemeyle aydınlanıyor, gözlerinden bir parıltı geçiyor, yelpaze soluklarının vurduğu ağızları hafifçe büktürüyordu. Çağrılılar durmadan gelmekteydi. Bir uşak gelenlerin adlarını yüksek sesle söylüyor, bazı baylar kalabalıkta dolaşarak kollarındaki hanımlara yer bulmaya çalışıyorlardı. Hanımlar sıkılgan sıkılgan ayaklarının ucuna basıp yükselerek uzaktan boş bir koltuk arıyordu. Konak doluyor, eteklikler hafifçe hışırdayarak sıkışıyordu. Bazı köşelerde dantellerden, fiyonklardan, etek büzgülerinden oluşan yığınlar geçidi kapatıyordu. Ama tüm kadınlar böyle göz kamaştıran kalabalıklara alışkın olduklarından kibar ve anlayışlı tavırlarla sevimliliklerini koruyorlardı yine de. Bu arada bahçenin sonunda kağıt fenerlerin pembe ışığı altında büyük salonun boğucu havasından kaçan çiftler loş köşelere sığınıyor, çimenliklerin kıyılarında giysilerin gölgeleri koşarak çalınan kadrilin ezgisine uyanmışçasına geçiyordu. Çalgı ağaçların arkasında uzaklardan geliyormuş gibi yankılar yapıyordu. Steiner orada bir büfenin önünde şampanya içmekte olan Lafeloz ile Focalmon'a rastlamıştı. Lafeloz yaldızlı direklere tutturulmuş kırmızı tenteyi inceleyerek ''Pek canlı bir şıklık değil bu'' dedi. ''İnsan kendini baharatlı çörek satılan panayırlarda sanacak. Panayırı andırıyor burası değil mi?'' Şimdi artık her şeyle alay eder gibi, her şeyi görüp yapmış da hiçbir şeyi ciddiye almamış biri gibiydi. Focalmon mırıldanarak ''Zavallı Vandoros gelebilseydi, bu duruma pek hayret ederdi'' dedi. ''Anımsarsınız, şuradaki ocağın önünde sıkıntıdan patlardı. Eh, insanın başına neler geleceği bilinmez ki.'' Lafaloz küçümser bir tavırla ''Vandoros mi?'' dedi. ''Bırakın canım şu serseriyi, kendini yakarak bize hava attığını sanıyorsa havasını alır. Kimse bu işten söz etmiyor artık. Vandoros yok oldu, bitti, gömüldü artık. Yenisine bakalım biz.'' Sonra Steiner gelip elini sıktı. ''Biliyor musunuz, Nana geldi.'' diyordu. ''Öyle bir girişi vardı ki sormayın çocuklar. Büyük bir hayranlık topladı. Önce kontesi kucaklayıp öptü. Sonra çocuklar yanına yaklaşınca onları kutsadıktan sonra Dogene'ye dönerek ''Dinle Paul, bu kızı üzersen benimle hesaplaşacaksın.'' dedi. ''Demek bunu görmediniz. Ah, öyle şık, öyle yaman bir şeydi ki.'' Focalmon'la Lafaloz ağızları bir karış açık bankacıyı dinliyordu. Sonunda gülmeye başladılar. Bankacı pek sevinmiş, pek şişinmişti. ''Onun geldiğini sandınız değil mi? Canım zaten bu evlilik işini yapan da Nana. Hem o artık aileden sayılıyor.'' O sırada Hugon kardeşler geçiyordu. Philip onu susturdu. Bunun üzerine erkekler kendi aralarında evlilikten konuştular. George olayı anlatmaya başlayan Lafaloz'a kızdı. Nana eski aşıklarından birini Mufa'ya damat olarak yamamıştı güzelce. Yalnız bir gün önce Nana'nın Dogene ile yattığı haberi yalandı. Focalmon omuzlarını silkti. Nana'nın kiminle ne zaman yattığını kimse bilemezdi. Öfkelinden George, ''Ben biliyorum bayım.'' deyince herkes gülmeye başladı. Sonunda Steiner'in de dediği gibi bu karma karışık bir işti. Büfenin önü yavaş yavaş dolmaktaydı. Onlar da birbirlerinden ayrılmadan yerlerini gelenlere bıraktılar. Kendini çalgılı gazinoda sanıyormuş gibi görünen Lafaloz kadınlara küstahça bakıyordu. Bahçe yollarının birinin sonunda bir sürprizle karşılaştılar. Bay Veno, Dogene'ye durmadan bir şeyler anlatmaktaydı. Bunun üzerine tümü hafif meşrep şakalar yapıp gülüştü. Veno günah çıkartıyor, ilk gece için Dogene'ye öğütler veriyordu. Sonra salonun kapılarından birinin önüne döndüler. Burada çiftler polkanın ahengine uyarak dönüyordu. Böylece de ayakta duran erkeklerin ortasında iz bırakan bir sallantı göze çarpmaktaydı. Dışarıdan gelen esintilerin altında mumlar uzun ışıklar vererek yanıyordu. Çalgının temposuna uyan bir giysi hafifçe şaklayarak yanlarından geçerken avizelerden dökülen parıltılı sıcaklığı hafif bir rüzgar esintisi gibi serinletiyordu. Lafaloz, vay canına, içerideki hiç üşümüyor dedi. Bahçenin gizemli hoşluğundan döndükleri için gözlerini kırpıştırıyorlardı. Sonra birbirlerine tek başına bir köşeye çekilmiş olan Marki'de şardığı gösterdiler. Marki çevresini saran çıplak omuzların tümüne uzun boyuyla tepeden bakıyordu. Yüzü solgun ve ciddiydi. Başında bir taş gibi duran beyaz, seyrek saçlarının altında kibirli, gururlu bir tavır takılmıştı. Davranışlarını beğenmediği için damadı Kont Mufa'yla darılmış, bunu herkese açıkça söylemişti. Artık konağa adımını atmazmış gibi görünüyordu. Bu akşam buraya gelmeye razı olmasının nedeni torunu Esther'in üstelemeleriydi. Zaten bu evliliği de onaylamıyordu. Ayrıca toplumu yöneten sınıflar çapkınlık dünyasıyla bazı uzlaşmalar yaparak çökmekteydi. Marki bu düşüncelerin öfkeyle açıkça bildirmişti. Ocağın yanında Bayan de Jonquio, Bayan Chantoro'nun kulağına ''Ah her şey bitti artık'' diyordu. O yosma bu zavallıyı büyüledi. Oysa biz kontu çok dindar, çok soylu bilirdik. Bayan Chantoro, ''Varını yoğunu da yiyormuş galiba'' diye sürdürdü. Kocamın eline onun bir senede geçmiş. Kont şimdi Villers Caddesi'ndeki o konakta yaşıyor. Tüm Paris bunu konuşuyor. Tanrım, Sabine'i de bağışlamam. Kocasının yaptıkları doğru değil gerçi ama onun da parayı böyle sokağa atması inanılmaz bir şey. Bayan de Jonquio onun sözünü keserek sokağa attıkları yalnız para değil ki dedi. Her ikisi de bu konuda yarış ediyor. Gittikçe çamura saplanıyorlar şekerim. Tam o sırada tatlı bir ses konuşmalarını kesti. Bu Bay Veno'ydu. Görünmek istemediğinden gelip iki kadının arasına oturmuştu. Eğilerek neden umudu yitirmeli diye mırıldandı. İnsanın hiç beklemediği bir anda Tanrı karşısına çıkıverir. Eskiden bu evi çekip çeviren Veno şimdi onun çöküşünü sakin sakin izlemekteydi. Fondates'te kaldığı günlerde esmekte olan çılgınlık havasının arttığını görüyor, bunu engellemeye gücü yetmediğini anlıyordu. Her şeyi Kont'un Nana'ya çılgınca tutkunluğunu, Focher'in Kontes'in peşinden ayrılmadığını, hatta Estelle'in Dogene ile evlenmesini bile kabul etmişti. Bu gibi şeylerin ne önemi vardı ki? Ama yine de daha uysal, daha gizemli davranıyor, için için bir fikir besliyordu. Eskiden Kont'u ve karısını avcunun içine nasıl almışsa yeni evlileri de öyle alacaktı. Büyük ayrılıklarının insanları çok sofulaştırdığını biliyordu. Tanrı'nın da söz söyleyeceği an gelecekti elbet. Alçak sesle konuşmasını sürdürdü. Dostumuzun yüreğinde her zaman en yüce dinsel duygular vardır. Bana bunların en güzel örneklerini verdi. Bayan de Jonquio öyleyse ilk önce karısıyla barışacaktır. Elbette. Ama ben bu barışmanın gecikmeyeceğini sanıyorum. Bunun üzerine iki yaşlı hanım ona sorular sordu. Ama Veno çok alçak gönüllü bir tavır takınarak her şeyi Tanrı'ya bırakmak gerektiğini söyledi. Tüm isteği Kont'la Kontes'i barıştırarak bir rezaleti önlemekti. Din, edep dışına çıkmamak koşuluyla pek çok zayıflıklara hoşgörüyle bakardı. Bayan de Jonquio, bari şu kızın o serseriyle evlenmesini engelleseydiniz dedi. Ufak tefek yaşlı adam pek şaşırmış göründü. Yanılıyorsunuz, Bay Dogene çok değerli bir genç. Ne düşündüğünü biliyorum. Gençliğindeki yanlışlıkları unutturmak istiyor. Estelle onu yola sokacak, emin olun. Bayan Chantoro küçümser bir tavırla, ah Estelle mi dedi. O kızcağızda iradenin bulunduğunu hiç sanmıyorum. Öyle anlamsız birisi ki. Bu düşünce Bay Veno'yu gülümsetti. Yalnız genç gelin konusunda ne düşündüğünü söylemedi. Bu işle ilgilenmek istemezcesine gözlerini kapayarak oturmakta olduğu köşede hanımların eteklikleri arkasında yeniden gözden gitti. Bayan Hugon dalgın ve yorgun olmasına karşın konuşmaların bir bölümünü işitmişti. O da söze karıştı. Kendisini selamlamaya gelmiş olan Marki dışarıda hoşgörülü tavrını takınıp işi tatlıya bağladı. Bu hanımlar pek katıdır dedi. Yaşam herkes için öylesine güç ki insan kendi günahlarını bağışlatmak istiyorsa öncelikle başkalarını bağışlaması gerekmez mi? Marki bu sözlerde bir anıştırma olmasından korkarak birkaç saniye sıkıntılı sıkıntılı durdu. Ama yaşlı hanımın yüzünde öyle üzgün bir gülümseyiş vardı ki kendisini hemen toparlayarak ''Yo, bazı günahlar bağışlanmaz'' dedi. Böyle hoşgörülerle bir toplum çöküntüye gider. Dans yine çok canlanmıştı. Yeni bir kadril salonun döşenesini hafifçe sallıyordu. Zaman zaman başlarında bulanık solgunluğu içinde kendisini dansa vermiş bir hanımın gözleri parlayan, dudakları aralık yüzü görünmekteydi. Avizede beyaz tende parıltılar oluşturuyordu. Bayan de Joncuyo kimse de sağduyu kalmadığını söylüyordu. Böyle zar zor 200 kişi sığabilecek bir yere 500 kişiyi doldurmak çılgınlıktır. Peki ama evlilik anlaşmasını neden karusel alanında imzalamıyorlardı sanki? Bayan Chantereau bunların yeni geleneklerin etkisi olduğunu söylüyordu. Eskiden bu gibi toplantılar aile arasında yapılırdı. Bugünse kalabalık gerekiyordu. Sokaktaki herkesin içeri rahatça girebilmesi gerekiyordu. İnsanlar birbirlerini ezmezse toplantı soğuk geçmiş sayılırdı. İnsanlar tüm lüksünü ortaya döküyor, Paris'in kalbur üstü kimseleri eve çağrılıyordu. Ama böyle karışık bir çevre nedeniyle insanın yuvasının yıkılmasına da şaşmamalıydı. Bu hanımlar yalnız 50 kişi tanıdıkları için yakınıyordu. Bu kadar insan nereden gelmişti? Açık saçık giymiş genç kızlar omuzlarını gösteriyordu. Bir kadın saçının topuzuna altın bir hançer saplamıştı. Kara boncuklarla işlenmiş bir giysi de örülmüş bir zırh gibi duruyordu üstünde. Ayrıca herkes gülümseyerek başka bir kadının ardından bakıyordu. Kadının bedenine yapışıp duran eteklerinin pervasız ve tuhaf bir görünüşü vardı. Bu kış sonunun tüm lüksü buradaydı. Hoşgörüleriyle tüm eğlence dünyası oradaydı. Bir ev sahibesinin bir günlük tanışıklar arasında topladığı bir yığın insan çevreyi doldurmuştu. Bu öyle bir topluluktu ki en soylu olanlarla en aşağı düzeyde olanlar hep aynı zevke susamışlıkla bir araya gelmişlerdi. Sıcaklık artıyor, kadril aşırı dolu salonların ortasında figürlerin uyumunu ortaya serip duruyordu. Bahçe kapısında durmakta olan Lafalos, Kontes Pekşik, kızından 10 yaş daha genç gösteriyor dedi. Ha, Fukalman, söyleyin bakalım. Vandoyes, Kontes'te kalça olmadığına bahse giriyordu. Bu utanmazca tavır yanındakilerin canını sıkıyordu. Fukalman yalnızca, siz bunu kuzeninize sorun dostum, demekle yetindi. Kendisi de geliyor zaten. Lafalos, sahi yahu diye bağırdı. 10 altınla bahse girerim ki kadının kalçaları var. Gerçekten de Fauchery geliyordu. Evi iyi tanıyan biri olarak kapıların tıkanık olacağını düşünerek yemek salonundan dolaşıp gelmekteydi. Kış başından beri Rose'la yeniden düşüp kalkmaya başlamıştı. Şarkıcıyı da Kontes'i de idare ediyordu. Çok yorgundu. İki kadından birini nasıl bırakacağını bilemiyordu. Sabine onun gururunu okşuyordu ama Rose kendisini daha fazla eğlendirmekteydi. Zaten Rose ona karşı gerçek bir sevgi, evlilikte görülen türden sevecen bir bağlılık gösteriyordu. Bu da Mignon'u pek üzmekteydi. Lafalos kuzeninin kolunu sıkarak ''Dinle, sana bir şey soracağım.'' diyordu. ''Şu beyaz ipekliler giymiş kadını görüyor musun?'' Mirasa konduktan bu yana pek küstahlaşmıştı. Eskiden Tarsa'dan geldiği zaman kendisiyle edilen alayların acısını çıkarmak, böylece oc almak için alaycı tavırlar takınıyordu Fauchery'e karşı. ''Evet, şu giysisi Datenli Hanım.'' Gazeteci hala bir şey anlamadan omuzlarını silkiyordu. Sonunda ''Kontes mi?'' dedi. ''Ta kendisi dostum, 10 altınına bahse girdim. Kalçaları dolgun mu bari?'' Eskiden Fauchery ona Kontes'in birisiyle yatıp yatmadığını sorduğu zaman Lafalos çok şaşırırdı. Şimdi de Lafalos ona böyle numara yaparak ucunu alıyor, bunun içinde çok memnun görünüyordu. Ama Fauchery hiç de şaşırmış görünmeksizin ona dik dik baktıktan sonra omuzlarını silkerek ''Hadi oradan budalar'' dedi sonunda. Sonunda oradakilerin ellerini sıktı. Fena halde bozulan Lafalos tuhaf bir şey söylediğinden emin değilmiş gibiydi. Konuşmaya başladılar. At yarışlarından beri bankacıyla Fokarmont'ta Villiers Caddesi'ndeki eve gidiyordu. Nana'nın sağlığı iyiye gitmekteydi. Kont da her akşam gelip onunla ilgili bilgi alıyordu. Konuşulanları dinlemekte olan Fauchery'nin düşünceli bir hali vardı. Sabahki kavga sırasında Rose mektubu gönderdiğini açıkça söylemişti. Evet, o kibar hanımın evine gidebilirdi. Orada iyi karşılarlardı onu. Fauchery uzun süre çekindikten sonra yüreklilik göstererek yine de gelmişti. Ama Lafalos'un yaptığı atlarca şaka karşısında sakin görünmekle birlikte altüst olmuştu. Philip, neyiniz var diye sordu ona. Hasta gibi görünüyorsunuz. Ben mi? Yok canım. İşim vardı da onun için geciktim. Sonra yaşamın sıradan facialarını bir sonuca bağlayan insanın farkında olmadığı o yiğitçe tavrı takınarak soğukkanlı bir davranışla ev sahiplerini selamlamadım henüz dedi. Kibar olmak gerek. Hatta Lafalos'dan yana dönerek onunla şaka edecek gücü buldu. Öyle değil mi aptal dedi. Sonra kalabalığın arasında kendine bir yol açtı. Uşak artık kimsenin adını bağırmıyordu. Ama yine de içeri girmekte olan bazı konuklar tarafından alıkonmuş oldukları için Kont ve Kontes hala konuşuyordu. Sonunda Fauchery onların yanına gidebildi. Arkadaşları ise bahçedeki merdivenin altında durmuş ayaklarının ucuna basarak olacakları görmeye çalışıyordu. Nana gevezelik etmiş olmalıydı. George, Kont onu görmedi diye mırıldandı. Dikkat, Kont dönüyor. Tamam. Orkestra yine Sarışın Venüs'teki valsi çalmaya başlamıştı. Fauchery önce Kontes'i selamlamıştı. Kontes neşeli, sakin bir tavırla hala gülümsemekteydi. Fauchery sonra da bir süre sakin sakin hiç kımıldamadan Kont'un arkasında durup bekledi. Kont o gece yine o kibirli ciddiliğiyle tam bir saray görevlisine yakışacak resmi bir tavır takınmıştı. Sonunda bakışlarını gazeteciye çevirince görkemli tavrını iyice abarttı. İki erkek birkaç saniye bakıştıktan sonra elini ilk uzatan Fauchery oldu. Mufa da elini uzattı. İkisi el sıkışırken Kontes Sabine bakışlarını yere dikmiş gülümsüyor, bu arada orkestranın çalmakta olduğu valsin alaycı, çapkın ezgileri çevreye yayılıyordu. Steiner, ama işler kendiliğinden yoluna girdi dedi. Onların bu kadar uzun süre el sıkışmalarına şaşıran Foucault, elleri birbirine mi yapıştı acaba diye sordu. Fauchery'nin aklından çıkmayan bir anı, solgun yanaklarında hafif bir pembelik veriyordu. Yeşilimsi ışığı tozlara bulanmış, elden düşme eşyasıyla aksesuar mağazasını gözlerinin önünde canlandırmaktaydı. Mufa da oradaydı. Elinde yumurtalıkla bazı kuşkularını zihninde tartıyordu. Ama şu anda kuşku duymuyordu. Artık onurunun gururunun son parçası da yıkılıp gitmekteydi. Korkusu yatışan Fauchery, Kontes'in canlı neşesini görünce gülme isteğine kapıldı. Bu ona gülünç geliyordu. Güzel olduğuna inandığı zaman hiçbir nükteyi kaçırmayan La Follows, ''Ah, şimdi de sıra Kontes'te'' diye bağırdı. ''Nana orada, içeri giriyor, görüyor musunuz?'' Philip, ''Sustana aptal'' diye mırıldandı. ''Size söylüyorum ya, bak onun valsini çalıyorlar. O da geliyor işte. Hem bu barışmada onun payı da var. Neden görmüyorsunuz canım?'' ''Canlarım'' diyerek üçünü, kuzenini, kuzenini ve kocasını bağrına basıyor. ''Böyle aile sahneleri içimi biri hoş yapar benim.'' Estel yanlarına yaklaşmıştı. Fauchery ona iltifatlar yağdırırken Estel de pembe giysisi içinde kas katı o sessiz çocuk tavrıyla şaşkın şaşkın ona bakıyor, ara sıra annesine babasına göz atıyordu. Dogene de gazeteciyle içten bir tavırla el sıkıştı. Gülümseyen bir grup oluşturmuşlardı. Derken Veno da yavaşça süzülerek arkalarında durdu. Memnun memnun onlara bakıyor, o dindarca yumuşaklığıyla herkese sarıp sarmalıyordu. Tanrı'nın bu işi düzenlemesinden çok sevinmiş görünmekteydi. Bu arada vals, güleç bir şehvetle dolu salıntılarıyla akıp gidiyordu. Zevk, neşe havası, denizin kabarması gibi daha fazla kaplıyordu eski konağı. Orkestranın flütleri ince seslerini yükseltirken, kemanlar da kendilerinden geçmiş iç çekiyordu. Cenova kadifelerinin, yaldızların yağlı boyalarının altında avizeler canlı bir sıcaklık, bir güneş tozu yayıyor gibiydi. Aynaların içinde çoğalan çağrılı kalabalığıysa, seslerinin daha da artan uğultusuyla genişlemekteydi sanki. Salonun çevresinde oturan kadınların gülümseyişleriyle arasında birbirlerini bellerinden tutarak geçen çiftler döşeme tahtalarını daha çok sarsıyorlardı. Bahçede kağıt fenerlerden dökülen kor rengi ışık, ağaçlıklı yolların en sonlarında gezinerek biraz serinlemeye çalışan çağrılıların kara gölgelerini uzaktan bir yangın parıltısıyla aydınlatıyordu. Duvarların bu öperişi, bu kızıl bulut, evin dört köşesinde yanmakta olan o eski onurun namusun kül olduğu son bir yangın gibiydi. Bir Nisan akşamı Fauchery yine bu salonda henüz başlayan utangaç bir neşeyi görmüştü. O zaman kırılgan bir kristalin çınlayışını andırır bir ses çıkaran bu neşe gittikçe yüreklenmiş, çılgınlaşmış, sonunda büyük bir eğlenceye dönüşmüştü.